Ayrım 2.
Bir süre öylece kaldık. Zaman durmuştu sanki. Dünyadan her şey silinmiş, biz de mermer bir yontuya dönüşmüştük. Neden sonra jandarmaların varlığını anımsadı. Onlara dönerek, "Artık gidebiliriz," dedi. Sokak lambasının kör ışığında yürüyen üç adam anımsıyorum. Ortada silahlı iki jandarmanın arasındaki babamdı. Köşeyi döndüklerinde onu son kez gördüğümü, bundan böyle babamın fotoğraflarda yaşayacağını bilmiyordum elbet. Annem kapıda ağlıyordu. Babanın fotoğraflarından birkaçını bana da göstermiştin. İri yarı, kocaman elli bir adam. Dağınık saçları alnına düşmüş objektife bakıyor. Gözlüklerinin ardında ışıltılı simsiyah gözler. Geride beyaz duvarlar, panjurları açılmış bir pencere, pencereye dizilmiş saksılarda çiçekler. Atina'da evinizin bahçesinde çekilmiş olmalı. Bir eski fotoğrafta da dedenin elinden tutmuş, yüzünü hafifçe yana çevirmişti. Denizci giysileri içinde 8-10 yaşlarında ya var ya yoktu. Baba oğul sarı lekeli bir göğün altındaydılar. Kadınlar geniş şapkaları, beyaz giysileriyle geride duruyorlardı. Babaannen ve halaların. Fotoğrafın üstünde giderek solan lekeli gökyüzünün İzmir'de kordondaki bir aile fotoğrafçısının dekoru olduğunu söylemeseydin, Türkiye'ye, Türklere duyduğun ilginin gerçek nedenini hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Büyük bozgunda yalnızca babam kurtulabilmiş Türklerin elinden. Yanlış anlama, Türklerin barbarlığı üzerine anlatılanların hiçbirine inanmadım. Babam da bu tür önyargılı sözlerden nefret ederdi. Kayık devrilince ailenin öbür bireyleri boğulmuşlar. O panikte bir tek babam yüzebilmiş açıkta bekleyen gemiye kadar. 1922 Eylül'ünün İzmir'ini düşünüyorum. Yanan kentin şavkı vuruyor körfeze. Limanda genç, yaşlı, çoluk çocuk binlerce insan. Kayıklara binip kentten kaçıyorlar. Fazla yüklü kayıkların kimisi denizin ortasında devriliveriyor. Suya saçılanları toplamaya kimsenin vakti yok ama yüzerek öbür kayıklara çıkmaya çabalayanları da kayıktakiler denize itiyor. Canını kurtarmak, yaşama sarılmak için tüm gücüyle küpeşteye yapışan ellere inen keserleri görüyorum. Denizin üstü kırmızıya kesiyor birden. Sonra minare boyunda dalgalar her şeyi alıp götürüyor. Belki tam böyle olmadı. Küpeşteye yapışan elleri kesmedi hiç kimse. Şimdi Atina'da, senin kentinden sana yazarken belleğimde çakan bu görüntü, Titanik'in batışıyla ilgili olsa gerek. Ama 1922 Eylül'ünde İzmir, babanın ailesi gibi daha binlerce aile için Titanik'in batışı değil miydi? Kim istedi bu savaşı diye sormuştun. Yunan ordusunu Anadolu içlerine dek kışkırtan emperyalist devletler mi? Yüzyıllarca bir arada yaşamış, birbirleriyle halleşip kaynaşmış Yunan ve Türk halkları mı yoksa? Aynı soru ne yazık ki bugün de gündemde. Ege'de savaş gemileri dolaşıyor, çelik kanatlarında ölüm taşıyan uçaklar yırtıyor göğün mavisini. Ve biliyorsun biz başka bir denizin, başka bir göğün altında yaşamaya katlanamayız. Bu güneş içtiğimiz suya karışmış çünkü. Işık bakışımızın bir parçası olmuş. Yüzyıllardır aynı toprağı sürmüş, aynı ağaçlardan toplamışız zeytini. Kimi zaman dalaşmış, kimi zaman da birlikte hora tepip türkü söylemişiz. Birbirine karışmış evlerimizle keçilerimiz. Paris'te bana gönderdiğin aile fotoğraflarına bakarken değil, babandan 10 yıl önce İzmir'de doğmuş, yerinden yurdundan kopmanın acısını bir ömür boyu içinde taşımış bir Yunanlı şairi, çağımızın en büyük şairlerinden Yorgo Seferis'i okurken anladım evlerin önemini. Şimdi Atina'da bir tepeden kente bakarken aşağıda modern yapıları, üst üste yığılmış apartmanları görüyorum. Ve babanın Anadolu'dan gelen binlerce göçmenle birlikte Nea Simirya'nın yoksul izbelerinde barındığı, ekmek parasını kazanmak için her türlü işe girip çıktığı günleri düşünüyorum. Bir odada bir aile, hastalık ve açlık, sokaklarda işsizler. Babanın yeni koşullara, yeni bir yaşamın umulmadık güçlüklerine uymak, bu güçlükleri aşmak için giriştiği savaşımı, yıkım günlerinin ardından gelen bir somun ekmek, bir fincan salep gibi ısıtan umudu düşünüyorum. Sonra partiye giriş, Alman işgali, iç savaş. Zengin bir Atinalı kadınla evlenmekte uslandırmadı babamı. Annemin ailesinden kalma, içinde çocukluğumun geçtiği o yeşil panjurlu beyaz evde yaşayıp rahat bir ömür sürebilirdi. Denizin ortasında sürgüne gönderildiği bir kaya parçasının üzerinde öldü. Evinden, sevdiklerinden uzakta, kertenkelelerle karaçalılardan başka hiçbir canlının yaşamadığı, gündüz güneşin kavurup gece deli rüzgarın aşındırdığı sarp yamaçlara bakarak onu anlamıyorum. Ben anlıyorum onu Atina. Kalipso'nun yanında mutlu değildi Odysseus. Kızıl ağaçlar, kavaklar, güzel kokulu selvilerle, ormanda yuva yapmış baykuşlar, atmacalar, geveze kargalar ve yemlerini hasat vermez enginden çıkaran deniz kuşlarıyla mutlu değildi. Oysa dört pınarın fışkırdığı mağarada göz kamaştırıcı güzellikte bir kadın, ocakta çatır çatır yanan mazı ağacının ateşi vardı. Mağaranın önünde çimenler yumuşacık yeşermiş, çimenlerin arasında menekşeler, maydanozlar gövermişti. Biraz öteden salkım salkım üzümleriyle dal budak salmış bir bağ başlıyordu. Ve o biliyordu ki bu bağın şarabından içen ölümsüzlüğe kavuşur. Atlas'ın kızı güzel tanrıça yanında kalıp evinin erkeği olursa onu ölümsüz yapacağını söyledi Odysseus'a. Ama savaş yorgunu Odysseus, çok acılar, çok ayrılıklar görmüş sabırlı Laertes oğlu, büyük özleminin gerçekleşeceği güne dek şarap rengi denizde bir adadan ötekine, bir serüvenden başka bir serüvene savrulmayı seçti. Yüce Tanrıça, bağışla beni. Neler çekmiş, nelere göğüs germişim. Denizlerde, savaşlarda bundan önce. Hazırım bundan sonra gelecek acılara da. Ben anlıyorum onu Atina. Önünde beni bağrına basan iri yarı, kocaman elli bir adam olarak anımsıyorum hep. Oysa öldüğünde bir deri bir kemikmiş. Üzerinde yanık izleri. Ölüsünü odadan getirip evde sofraya yatırdıklarında iki dipsiz kuyu gibiymiş göz çukurları. Ben her şeyden habersiz bahçede, dut ağacının gölgesinde bebeklerimle oynuyormuşum. Alnında derin bir yara varmış. Elektrik teli döşerken düşüp kafasını sert bir kayaya çarptığını söylemişler. Annem inanmamış tabii. Ölümünü gizlediler benden. Uzun süre babamı bir adada sürgünde bildim. Onun elektrik teli döşerken düşüp ölmüş olabileceğine inanmıyorum. 10 yaşındayken İzmir'de gemiye kadar yüzen, iç savaşta günlerce dağlarda elinden her türlü iş gelen babamın hakkından kim bilir nasıl geldiler. Ger dipçikle mi vurdu, önce de mi öldü yoksa? Onu gözlükleri bir kavrulmuş, yüzü kan içinde düşünüyorum bazen. Başını kollarımın arasına alıp bağrıma basmak için dayanılmaz bir istek duyuyorum. Oğlummuş gibi avutmak, tehlikeden korumak istiyorum babamı. Öldüğünde 38 yaşındaymış. Düşünsene, yakında babamın öldüğü yaşta olacağım. O ise beni kollarına alan kocaman elli, iri yarı bir adam olarak hep 38 yaşında kalacak. Dün Sintagma alanından aşağıya inerken bir caddenin tam ortasında, yüksek yapıların arasına sıkışıp kalmış eski bir Bizans kilisesi çıktı karşıma. Kiliseleri sevmezsin biliyorum. Ama çatısı kırmızı kiremitlerle örtülü küçük bir kiliseydi bu. Bir dükkan ya da evden farksız. Yaşadığımız dünyanın, günlük sevinç ve acılarımızın bir parçası gibiydi. İçeri girdiğimde mumlar yanıyordu. Tam karşıda Meryem'i gördüm. İsa kollarında büzülmüş küçük bir çocuktu. Annesinin boynuna sarılmış, yanağını yanağına yapıştırmıştı. Basık tavanlı kilisenin loşluğunda birbirlerine sokulmuşlar, yakınlığın, aynı gövdede bütünleşip bir olmanın hazzında, mumların titrek aleviyle aydınlanan boşlukta eriyip gitmişlerdi. Meryem'in uzun kollu mavi giysisinden, İsa'nın pembe teninden silik bir renk karmaşası kalmıştı geriye. Yoktular. Bakışları, elleri ve yüzleri vardı ama kendileri yoktu. Bu dünyadan değildiler. İkonun üst köşesinde Tanrı'nın anısı yazılıydı. Rumca harflerin yanı sıra kuşlar uçuyordu. Ardıç kuşları, belki kırlangıçlar, belki de gerçekte olmayan, hiç kimsenin görmediği, göremeyeceği kuşlar. Yanda bir başka ikonun üzerinde de gördüm İsa'yı. Bu kez Meryem'in kucağında değil, çarmıhta tek başınaydı. İki yana açılmış ipince kollarıyla göğe yükseliyordu sanki. Başı yana düşmüş, gözleri kapanmıştı. Çıplak gövdesi bir işkence odasında acıya dayanıyormuş gibi gergindi. Tek tük ağaçlar, çölde kurulmuş bir kentin surları vardı geride. Gök sarıydı. Meryem oğlunun ayaklarına kapanmış, ağlıyordu. Kiliseleri, ikonları sevmezsin biliyorum. Ama bu ikonu görseydin, babanı neden bağrına basmak istediğini, bu karşı konulmaz içgüdünün senin kültüründe de nedenle önemli bir yeri olduğunu anlardım. Golgota'ya çıkan yollar ayrı ayrı ama çarmıh o zamandan beri değişmedi. Atina'daki evinizde yatağının başucunda mutlaka bu ikon vardı. Senin değilse annenin ya da büyük annenin başucunda İsa bir küçük çocuktu mutlaka. Çarmıhtaysa annesinin kucağında değil tek başınaydı. Tanrım beni niçin bıraktın? Bir duanın sözleri miydi bunlar yoksa ölümün yalnızlığı mı? Ama biz yalnız değiliz Atina. Baban da yalnız değildi. Milyonlar için çarpan yüreği durduğunda milyonların yüreği onun için çarpıyordu. Kiliseden çıkıp denize doğru yürüdüm. Ama çok uzaktaydı deniz. Ağustos güneşinde asfalt eriyordu. Denize ulaşamadan gölgesiz sokaklarda dolaştım durdum. Nerelere gittiğimi, hangi alanlardan geçtiğimi anımsamıyorum şimdi. Atina'nın birbirine benzeyen sokakları, kahveleri ve parklarıyla güzel bir Akdeniz kenti olmadığını düşündüm. Neyse ki bu kent senin için hala iki katlı, yeşil pancurlu bir evden ibaret. Babamın ölümünden sonra annem evini eşyalarıyla birlikte sattı. Beni de yanına alıp Paris'e göçtü. Ben yarı Fransız sayılırım. Onun için bunca düşkünüm ülkeme. Akrabalarımızın söylediklerine bakılırsa evimiz eski yerinde duruyormuş. Atina'ya yolun düşerse gidip gör mutlaka. Bir taksiye atlayıp şoföre adresi verince ağır tokmaklı mavi kapısını babanın yardımına gerek duymadan açıp bir daha dönmemek üzere ayrıldığım bu evi bulmak güç olmadı. Sokak asfaltlanmıştı. Kör ışığında babanı son kez gördüğün sokak lambasının yerine de bir neon konmuştu. Eviniz bana tarif ettiğin yerde, iki yanda yükselen modern yapıların arasında duruyordu hala. Yeşil pancurları kapalıydı. Boyası aşınmış, mavi kapıyı açıp bahçeye girmedim. Parmaklıklardan içeri baktığımda bahçeye otların bürümüş olduğunu gördüm. Dut ağacının yapraklarını da kurtlar yemişti. Babanın ölüsü denizin ortasından fışkıran o kızgın kayaların yamacındaki barakadan evinizin serin sofasına getirildiği gün, her şeyden habersiz gölgesinde bebeklerinle oynadığın duta acıdım. Beni bağışla Atina, sana söz verdiğim gibi dutun altına oturmak, orada kentin uğultusundan uzak, seni düşünmek gelmedi içimden. Kurtlar yaprakları çoktan kemirmiş, ağacın gövdesine dadanmışlardı. Çöle dönmüştü bahçe. Ayrık otları kurumuş, toprak çatlamıştı. Kim bilir, pancurları sımsıkı kapalı evin, İzmir'deki konakları yanıp ailesi körfezin sularına gömüldükten sonra ev nedir bilmemiş babanın kısa bir süre içinde olsa iyi günler geçirdiği bu ocağın, diyelim oygiyenin, duvarlarını da örümcek ağları sarmıştı belki. Sofalarını, yüksek tavanlı odalarını, odalarında annenin kendinden bile sakınarak gözü gibi koruduğu gümüş kakmalı sandıkları toz kaplamış, halıları, divan örtülerini, kadife koltukları güveler yemişti. Bahçeye girmek, bir süre dutun altında oturduktan sonra kapıyı çalıp kendimi tanıtmak içimden gelmedi. Beni bağışla Atina. Bir taksiye atlayıp buraya, kenti yukarıdan görebileceğim, adlarını kulağıma Paris'ten fısıldadığın mahalle ve sokakları, ağaçsız alanları uzaktan seyredebileceğim Likavitos tepesine geldim. Sana Atina'da Likavitos'tan yazıyorum. Sözüm sana değil ama Yunan ve Türk halklarına da değil. Sözüm adını taşıdığın savaş tanrıçasına, Zeus'un kafasından doğan kız oğlan kız Atina, sana sesleniyorum. Sivri temreni tunçtan kargını bir yana bırak. Görenleri taşa çeviren gorgon bakışlı kalkanını da Olimpos'un tanrısal göğüne as. Altın sandallarını giyip biz ölümlülerin arasına in artık. Üç dişli yabasıyla balıklı denizi kudurtan Poseidon'un öfkesine inat, Partenon'a diktiğin zeytin ağacını sula. Göreceksin mermerin içinden yeşerecek barış. 1983 Puşkin Alanı. Ozan öldü. Saatin altında bekliyorum. Acaba gelecek mi? Alanı çevreleyen yapıların pencerelerine vuruyor güneş. Fenerlerin yanmasına çok var daha. Neon lambaların değil, Pushkin devrinden kalma sokak fenerlerinin. Kalabalık giderek artıyor. Elimde bir kırmızı karanfil, Pushkin yontusunun karşısında bekliyorum. Metrodan çıkan genç kızlar yaklaşıyorlar. Aralarında Tanya yok. Başlarında şapkaları, şık çizmeleriyle bulunduğum yere doğru yürüyorlar. Saatin altında bekleyen delikanlıların kollarına atılıyorlar sevinçle. Ayakta yalnızım. Otururken genellikle birileri olur yanınızda. Kahvedeyseniz garson gelir. Lokantada masanıza oturmak için izin ister bir başkası. Parkta, örneğin Paris'te, Missouri Parkı'nın yeşil boyalı kanepelerinden birinde gazetesini okuyan emekli memur bakışlarını iri puntolu savaş haberlerinden size doğru kaydırıp bildiğiniz bir dilde saati sorar. O anda güneş kuğulu gölün kıyısındaki ağaçların ardından gitmek üzeredir. Az sonra ürkütücü bir sessizlik inecektir boşluğa. Su kararınca ortalıktan el ayak çekilecek, parkta kimseler kalmayacaktır. Ama otururken genellikle birileri olur yanınızda. Yalnız değilsinizdir. Ayakta bekliyorum. Acaba gelecek mi? Pushkin tunç mantosunun içinde nasıl da zarif. Kıvırcık saçlarına vuruyor güneş. Yere dönük yüzünün ince çizgilerini aydınlatıyor. Ozan öldü. İlk kez kimden duydum ben bu sözü? Pushkin alanında, saatin altında, Tanya'yı beklerken birisi kulağıma fısıldamadı herhalde. Öyle ya. Dilini bilmediğim bu ülkede hiç kimse Ozan öldü diyemez bana. Dese de ben anlayamam. Kökü Anadolu toprağında bir Ozan'ın, çok sevdalar, çok ayrılıklar çekmiş bir Ozan'ın sürgünde ölümünü izlemek, ardından savrulan külleri toplamak için geldim bu kente. Geceydi. Görkemli, pırıl pırıl bir otele yerleştim. Ozan'ın yanımda getirdiğim son şiirlerini açıp okumaya başladım. Geliyor sıram. Ansızın atlayacağım boşluğa, diyordu. Ve diyordu ki, öleceğim, bağışla beni, öleceğim. Ve sen, kırmızı sırça topu parçalayıp çıkacaksın içinden ve ineceksin karlı bir meydana, diyordu. Kitabı kapatıp odamın balkonuna çıktım. Gece aydınlıktı. Aşağıda sivri kulelerin, mazgalların, kırmızı tuğlalı surların dibinden karlı bir alan başlıyordu. Kimseler yoktu alanda. Ay ışığında rengarenk kubbecikleriyle bir katedralin parladığını gördüm. Daha ileride surların ötesinde altın kaplama kubbeler soğan biçimindeydi. Korkunç Ivan'ın çan kulesi olduğunu sonradan öğreneceğim upuzun bir kulenin haçı göğe yükseliyordu. Haçın yanında bir kızıl yıldız gördüm. Irmağın donmuş suyuna vuruyordu şavkı. Ozan'ın ölmeden önce ölesiye aşık olduğu, saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, genç kadın yoktu alanda. Kırmızı sırça topun içindeydi hala. Alansa bomboştu. Ay ışığında gölgeler uzundu, sokaklar bembeyazdı. Her yer bembeyazdı. Ertesi sabah Ozan'ın evine gittiğimde kapıyı yuvarlak yüzlü, sarışın bir kadın açtı. Mavi kirpiklerini tanıdım, etli dudaklarını, beyaz ellerini de, biraz yaşlanmıştı. Korkunç bir yalnızlık inmişti gözlerine. Yüzüme kuşkuyla baktı. Sizi tanıdım dedim. Ozan'ın eşisiniz. Türkçe konuştuğumu duyunca rahatladı. Kendi dilinde çok yumuşak, fısıldar gibi bir sözcük söyledi. İçeri girdim. Hiçbir şey değişmemiş. Sanki tanıyorum bu apartmanı. Salonda oturduk. Duvarda yağlı boya tablolar. Şayak kalpaklı bir süvari dolu dizgin sürüyor atını. Durgun bakışlı adamlar var yanında. Elleri, ayakları kocaman adamlar. Üstleri, başları da toz içinde. Tam karşıda pencereye yakın bir kilim. Nakışlarında Ozan'ın mavi gözleri, kızıl saçları dalgalanıyor. Konuşmadan uzun süre oturduk. Sonra izin istedim. Kapıya dek geçirdi beni. Çıkmadan önce Ozan'ın odasına bir göz attım. Hiçbir şey değişmemiş. Parka bakan pencerenin camında kara gözlü Hacivat. Masada daktilosu, dağınık kağıtlar, yarım kalmış bir şiir. Sanki tanıyorum bu odayı. Birden, 20 yıl oldu dedi, anladığım bir dilde. 20 yıldır hiçbir şeye dokunmadım. Bir sabah gazeteleri almak için aşağıya inmişti. Ben mutfakta çayı demliyordum. Birkaç dakika sonra gelir diye bekledim. Gelmedi. Günler, aylar, yıllar geçti aradan. Gelmedi. Karşısında dona kaldım. Demek 20 yıl olmuş. Bu ayrılık da hele şükür bitiyor, dönüyorum. Ama içimde büyük ayrılığımızın gecesi. İçimde acısı bensizliğinin. İçimde yalnızlığın. Asansöre bindim. Kapıyı kapatmadan önce el sıkıştık. Dostlarına selam söyleyin dedi. Başımla onayladım. Dudakları gerildi, yüzünü acıyla buruşturdu. Birden boynuna sarılıp yanaklarından öptüm, vedalaştık. Asansör aşağıya inerken Ozan'ın sesini yeniden duyar gibi oldum. Birçok kez plaktan dinlediğim o ince sesiyle, ''Bizim avludan mı kalkacak cenazem?'' diye soruyordu. ''Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan? Asansöre sığmaz tabut, merdivenlerse daracık.'' Dışarıya çıkmadan önce mektup kutusuna baktım. Mavi gözleri mahmur, lepiska saçları darmadağın, çıplak ılık teninde bürümcük geceliği, üçüncü kattan telaşla inen genç kadının 20 yıl önce burada, Ozan'ın sabah gazetelerini almak için elini uzatırken, üzerine yığılıp kaldığı bu mektup kutusunun önünde çırpınışını düşündüm. ''Nazım!'' diye mi bağırmıştı o anda, yoksa hiçbir şey demeden ölünün üzerine mi kapanmıştı? Saatin altında Tanya'yı bekliyorum. Moskova'da bahar, oysa bütün gece kar yağdı. Sabah erkenden güneş açtı ama. Kül rengi donuk bir ışık yatağıma vurdu. Kalkıp giyindim. Aşağıya indiğimde kalabalık doldurmuştu Kızıl Meydanı. Kürk yakalı paltoların arasından geçip yürüdüm. Koytograd mahallesinde bir kahveye girdim. Kapağından buharlar çıkan gümüş rengi büyük semaverden çay getirdiler. Çayımı yudumlarken İstanbul'u cennet bahçesindeki kuytu bir masada içtiğimiz tavşan kanı çayları düşündüm. Kız Kulesi bembeyazdı aşağıda. İki yanından vapurlar geçiyor, saray burnunun önünden akıp gidiyordu deniz. Topkapı Sarayı'nın küçük, sivri kuleleri tenime battıkça canım yanıyor, acıyla kıvranıyordum. Seninle geldiğim, birlikte oturduğumuz masada yalnızdım bu kez. Bir daha görüşemeyeceğimizi biliyordum. Koytograd mahallesindeki kahvede de yalnızdım. İkinci çaydan sonra kalktım yerimden. Öğlene dek sokaklarda dolaştım. İstanbul'un denize inen daracık sokaklarına benzemiyordu bu kentin sokakları. Çok geniş, alabildiğine uzundular. Ezici taş yapılar vardı her yanda ve kamyonlar özel arabalardan çoktu. Öğleye doğru Novodivitçiye mezarlığına gittim. Avluda kar küreyen yaşlı adamla konuştum. Azeriymiş. İstanbul'un çok uzak olduğunu söyledi bana. Paris'in adını bir kez duymuş, o kadar. Paris'te hangi dili konuşurlar diye sordu. Fransızca dedim. Keçe çizmelerine bakarak başını salladı. Ozan'ın mezarına koymak için aldığım 3 karanfilden birini ona verdim. Şimdi ise burada, Puşkin alanında Tanya'yı beklerken bir tek kırmızı karanfil tutuyorum elimde. Ve zaman geçmek bilmiyor. Gelecek mi acaba?